KPSS, kamu personeli seçme sınavlarına hazırlık, genel yetenek, genel kültür. 19. kaset, 2. yüz. Sayfa 908. Atatürk dönemi, Türk dış politikası. Bölüm 15. 1. Atatürk döneminde Türk dış politikasının temel ilkeleri. Atatürk'ün dış politikasının temel ilkeleri, milli sınırlarımız içinde kalmak ve gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak, yapıcı ve barışçı davranmak, bağımsızlığımıza ve sınırlarımıza saygı duyan devletlerle iyi ilişkiler kurmak, diğer devletlerin iç işlerine karışmamak ve kendi iç işlerimize karışılmasına fırsat vermemek, devletler arası sorunları hukuka dayalı olarak barışçı yollardan çözümlemek, ulusun hayati tehlikede olmadıkça savaşa girmemek, milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı devam ettirmek, milli politikayı yürütürken her zaman iç teşkilatı ve kamuoyunu dikkate almak, dış politika ve diplomaside bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanmak ve dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutmak şeklinde özetlenebilir. Atatürk yurtta sulh, cihanda sulh vecizesiyle iç ve dış politikada barışı benimsediğini ortaya koymuştur. Atatürk dönemi dış politikasının temel hedefleri, Türkiye Cumhuriyeti'ne milli bir nitelik kazandırma, tam bağımsızlığı sağlama, barışı koruma, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş bir devlet haline getirme şeklinde açıklanabilir. 2. 1923-1930 dönemi, Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra 1923-1930 yılları arasında Türkiye'nin dış politikası, Lozan'dan geriye kalan pürüzlerin çözümlenmesi ve alınan kararların uygulanmasına yönelik olmuştur. Musul meselesi. Musul bölgesindeki zengin petrol yataklarını kaybetmek istemeyen İngiltere, Irak'ta Manda rejimini ilan etti. Lozan konferansında Türkiye-Irak sınırı görüşülürken Türk heyeti, halkın çoğunluğunun Türk olması nedeniyle Musul ve Süleymaniye bölgelerinin Türkiye sınırları içerisinde kalması gerektiğini öne sürdü. Irak adına mandater devlet olan İngiltere ise Musul'un Irak sınırları içinde kalması konusunda direndi. Bunun üzerine Türkiye'nin bölgede bir halk oylaması yapılması isteği yine İngiltere tarafından reddedilmiştir. Musul sorunu konferansın çalışmalarını çıkmaz hale getirince çözümü 9 ay içinde sonuçlandırılmak üzere Türk-İngiliz ikili görüşmelerine bırakıldı. Buna göre Türkiye-Irak sınırı 9 ay içinde iki devlet arasında barışçı yollarla çözülecek, çözülemezse anlaşmazlık milletler cemiyetine sunulacaktı. İkili görüşmeler sonunda çözülemeyen Musul meselesi milletler cemiyetine götürüldü. Konuyu incelemek amacıyla oluşturulan komisyon önerisiyle milletler cemiyeti Musul'un Irak'a katılması gerektiğini belirtti. Türk kamuoyunca tepkiyle karşılanan bu karara göre Musul kaybediliyordu. Milletler Cemiyeti'nin bu kararında siyasi sebepler ağır bastı. Çünkü İngiltere cemiyetin en güçlü üyesiyken Türkiye cemiyete üye bile değildi. Musul meselesinin tamamen çıkmaza girdiği sırada Şeyh Said isyanı patlak verdi. 13 Şubat 1925. Bu isyanın etkisiyle yeni bir askeri harekata girişilemedi. Türkiye, Milletler Cemiyeti'nin kararına uyarak İngiltere ile Ankara Anlaşması'nı yaptı. 5 Haziran 1926. Bu anlaşmayla 1. Musul ve Kerkük Irak'a bırakılmıştır. 2. Irak hükümeti Musul'a karşılık elde edilen petrole konulan verginin %10'unu 25 yıl süreyle Türkiye'ye vermeyi kabul etmiştir. 3. Hakkari sınırında Türkiye lehinde düzeltme yapılmıştır. Yorum. Ankara Anlaşması'yla Misak-ı Milli sınırları içindeki önemli bir bölge kaybedilmiştir. Bu anlaşmanın en önemli eksikliği Musul Türklerinin korunması konusunda esaslı bir önlem getirmemesidir. Bu anlaşma ile Türk-İngiliz ilişkilerindeki gerginlik sona ermiştir. Nüfus mübadelesi. Türkiye'de kalan Rumlarla Yunanistan'da kalan Müslüman Türklerin değişimi konusu Lozan'da görüşülerek bir protokol imzalanmıştı. Böylece Türkiye'de kalan Rumlarla Yunanistan'da kalan Müslüman Türklerin değiştirilmesi kararlaştırılmış, 30 Ekim 1918'den önce İstanbul Belediyesi sınırları içine yerleşmiş etabli Rumlarla Batı Trakya Türkleri bu değişimin dışında bırakılmıştı. Yunanlıların İstanbul'da daha çok Rum bırakmak istemeleri anlaşmada yer alan yerleşik etabli deyiminin yorumunda anlaşmazlıklara yol açtı. Anlaşmazlığın çözülmesi amacıyla Milletler Cemiyeti'ne başvuruldu. Milletler Cemiyeti meselenin hukuki niteliğinden dolayı Milletler Arası Adalet Divanı'nda görüşünü istedi. Ancak divanın yaptığı yorum da anlaşmazlığı çözümleyemedi. Bir süre sonra Türk-Yunan ilişkileri gerginleşti. Anlaşmazlık silahlı bir çatışmaya yol açmadan ortam yumuşatılmış ve 10 Haziran 1930 tarihinde anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma ile yerleşme tarihlerine ve doğum yerlerine bakılmaksızın İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türklerinin hepsi etabli yerleşik sayılmıştır. Yabancı okullar sorunu. Lozan Anlaşması'na göre yabancı okullar Türk kanunlarına ve Türk okullarının bağlı bulundukları yönetmeliklere uyacaklardı. 1925-1926 öğretim yılında hükümet yabancı okullarda tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması, dini tören ve derslere ancak okulun mensup olduğu dinden öğrencilerin girmesi, ders kitaplarında Türkiye aleyhine yazılar olmaması gibi şartlar bulunan bir yönetmelik çıkardı. Bu durum Fransa ile anlaşmazlıklara neden oldu. Fransa ve papalık bu meseleyi karıştırmak istedilerse de Türk hükümeti bunu bir iç mesele sayarak görüşmeyi reddetmiştir. Türkiye'de bizim okullarımızın sahip olmadıkları ayrıcalığa yabancı okulların sahip olması kabul edilemez diyen Atatürk, yabancı okulların Türk kanunlarına uymasını istemiştir. Yönetmeliklere uymayan bazı okullar kapatılmış, fakat yabancı okullar meselesi Fransa ile iyi münasebetlerin kurulmasını geciktirmiştir. 3. 1931-1939 dönemi. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişi 1932. Milletler Cemiyeti uluslar arasında barışı sağlamak amacıyla kurulmasına rağmen bir süre sonra amacından uzaklaştı. İngiltere önderliğindeki büyük devletlerin egemenliği altına girdi. Dünya barışını sağlamaktan daha çok büyük devletlerin çıkarlarını korumaya başladı. Türkiye ise bu şartlarda faaliyette bulunan Milletler Cemiyeti'ne güvenmediği için üye olmayı düşünmemiştir. Musul meselesinin çözümlenmesinde Milletler Cemiyeti'nin İngiltere'nin yanında yer alması güvensizliğin artmasına yol açmıştır. 1930'dan sonra Milletler Arası İşbirliği'nin önem kazanması Milletler Cemiyeti'ne ilgiyi arttırmıştır. 1932 Temmuz'unda İspanya'nın teklifi ve Yunanistan'ın desteğiyle Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. 18 Temmuz 1932. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne girdikten 2 yıl sonra da konsey üyeliğine seçilmiştir. Balkan Andantı 1934. 1933'ten sonra Avrupa'da devletler arası ilişkilerde barışı tehdit eden huzursuzluklar ortaya çıktı. Devletler arası silahlanma rekabetini azaltmak amacıyla düzenlenen konferanslar olumlu bir sonuç vermedi. Bu sırada faşizm, bolşeviklik ve demokrasi sistemleri arasında şiddetli mücadeleler başladı. Özellikle İtalya ve Almanya'nın izledikleri politikalar dünya barışını tehdit edecek noktaya ulaştı. Türkiye bir taraftan güvenlik tedbirleri alırken diğer taraftan barışın korunması için çaba gösteriyordu. Bütün bu gelişmeler sonucunda Balkan Antantı imzalandı. Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan'ın katılmasıyla Balkan Antantı oluşturuldu. 9 Şubat 1934. Balkan Antantı'nı imzalayan devletler sınırlarını karşılıklı olarak garanti ettikleri gibi birbirlerine danışmadan herhangi bir Balkan devletiyle siyasi anlaşma yapmamayı taahhüt etmişlerdir. Türkiye Balkan Antantı ile Batı sınırlarında önemli bir işbirliği gerçekleştirmiş oldu. Bu Antant'a Bulgaristan katılmadı. Çünkü Bulgaristan Neli Anlaşması'ndan memnun olmadığı gibi Balkanlara yayılmayı da hedefliyordu. Montre Boğazlar Sözleşmesi 20 Temmuz 1936. Lozan Konferansı'nda alınan karara göre boğazlardan geçiş serbest olacak. Çanakkale ve İstanbul boğazlarının her iki kıyısıyla Marmara Denizi'ndeki adalar askerden arındırılacaktı. Bu bölgelerin kontrolü ve güvenliği de Milletler Cemiyeti'nin garantisi altında olacaktı. Dünyadaki gelişmeler Türkiye'nin boğazlar konusunu yeniden gündeme getirmesine neden oldu. Bu dönemde Japonya'nın Mançurya'ya saldırması karşısında Milletler Cemiyeti hiçbir iş yapmadı. İtalya, Habeşistan'ı işgal ettiği gibi Almanya'da Versay Anlaşması'na aykırı olarak Ren bölgesini silahlandırdı. Lozan Anlaşması'nda Boğazlar Sözleşmesi'ne taraf olan Japonya, Milletler Cemiyeti'nden ayrıldı. Bu gelişmeler, Boğazların statüsünün değişmesini zorunlu hale getirmiştir. Türkiye'nin ilgili devletlere başvurarak Boğazların statüsünün değiştirilmesini istemesi üzerine İsviçre'nin Montreux şehrinde bir konferans toplandı. Bu konferansa Türkiye, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği, Japonya, Yunanistan ve Yugoslavya iştirak etti. Konferans sonunda Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. 20 Temmuz 1936. İtalya'da 2 yıl sonra bu sözleşmeyi tanımıştır. Montreux Sözleşmesi'ne göre 1. Lozan Anlaşması'nda kurulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılarak bütün yetkileri Türk Devleti'ne devredilmiştir. 2. Lozan Anlaşması ile Boğazların iki yanında askersiz duruma getirilen yerlerde Türkiye asker bulundurabilecek ve tahkimat yapabilecektir. 3. Ticaret gemilerinin her iki yönde boğazlardan geçişi serbest bırakılmıştır. 4. Savaş gemilerinin geçişi ise zaman ve ağırlık bakımından sınırlandırılmıştır. 5. Türkiye savaşa girer veya bir savaş tehlikesiyle karşılaşırsa boğazları istediği gibi açıp kapatabilecektir. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye büyük bir siyasal zafer kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını sınırlayıcı hükümler kaldırılmıştır. Türkiye'nin Boğazlar'da asker bulundurması ile Doğu Akdeniz'de ve milletler arası dengede önemi artmıştır. Sadabat Paktı 1937. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda dörtlü bir pakt oluşturuldu. 8 Temmuz 1937. Bu pakt, İtalya'nın Doğu ülkelerini hedef alan istila politikasından kaynaklanmıştır. Orta Doğu'ya yayılmaya çalışan İtalya'ya karşı ortak bir savunma sistemi kurmakla yayılmacı politikalara tepki gösterilmiştir. Sadabat Paktı'na göre dört devlet dostluk ilişkilerini devam ettirecekler, Milletler Cemiyeti'ne bağlı olacaklar ve birbirlerine saldırıda bulunmayacaklardı. Paktın imzalanmasından sonra İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri de bu gelişmeden memnuniyet duyduklarını belirtmişlerdir. Hatay'ın anavatana katılması. Milli mücadele yıllarında 20 Ekim 1921'de Fransa ile Ankara Anlaşması yapılmıştı. Buna göre İskenderun sancağı Suriye sınırları içinde kalmıştı. İskenderun özel bir idareye sahip olacak, Türk parası resmi para olarak kullanılacaktı. Halka milli kültürlerini koruma konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktı. Suriye'ye mandater devlet olarak yerleşen Fransa, 1936'da Suriye ve Lübnan'a bağımsızlık verdi. Fransa, İskenderun sancağı üzerindeki yetkilerini Suriye'ye devrederek buradaki Türklerin durumunu göz önüne almadı. Türkiye bu gelişmeler üzerine Fransa'ya bir nota vererek İskenderun'un bağımsızlığını tanımasını istedi. Fransa bu teklifi reddetti. Milletler Cemiyeti ise aldığı kararla İskenderun'un iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Suriye'ye bağımlı olmasını kabul etti. Hatay Sancağı'nın toprak bütünlüğü Türkiye ve Fransa'nın garantisi altında olacaktı. Bu anlaşmada uyumsuzluğu gideremedi. Bu dönemde uluslararası ilişkiler giderek gerginleşmeye başladı. Hitler'in Avusturya'yı ilhakından sonra Avrupa'da güçler dengesi bozulmaya başladı. Fransa, Hatay konusundaki tutumunu yumuşatmak zorunda kaldı. Yapılan seçimler sonunda bağımsız bir devlet olarak Hatay Cumhuriyeti kuruldu. 2 Eylül 1938. Hatay Cumhuriyeti ile Türkiye arasında ilişkiler geliştirildi. 23 Haziran 1939'da Fransa ile Türkiye arasındaki bir anlaşma ile Hatay'ın Türkiye'ye katılması kabul edildi. Böylece Atatürk'ün ölümünden sonra Hatay meselesi de Misak-ı Milli doğrultusunda Türkiye'nin lehine çözümlenmiştir. 4. İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri. Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkan devletlere ekonomik, siyasal, askeri ve hukuki alanlarda ağır şartlar kabul ettirildi. Bu durum Almanya'da hoşnutsuzluğa ve dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı'na neden oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sınırların çizilmesinde milliyetçilik ilkesine dikkat edilmedi. Bu nedenle etnik çatışmalar ve sınır sorunları ortaya çıktı. Bu durum devletler arası ilişkilerin bozulmasında etkili olmuştur. İtalya 1. Dünya Savaşı'ndan galip çıkmasına rağmen amaçlarına ulaşamadı. İtilaf devletleri tarafından ikinci sınıf devlet gibi davranılması İtalya'yı saldırgan bir devlet haline getirdi. Yönetimi ele geçiren Mussolini'nin İtalya'ya büyük devlet yapmak istemesi 2. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri oldu. 1. Dünya Savaşı'nın devletler arasındaki dengeleri alt üst etmesi savaştan sonra huzursuzluğu arttırdı. Dünya barışını korumak amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti'nin İngiltere'nin güdümünden çıkamaması bu örgüte karşı güvensizliğe neden oldu. Dolayısıyla devletler kendi çıkarlarını korumaya kalkınca devletler arası ilişkiler bozulmuştur. Türkiye'nin savaştaki tutumu. 2. Dünya Savaşı'nı başlamadan Türkiye gerekli hazırlıkları yapmıştı. Savaş başladığında tarafsız kalan Türkiye her an savaşa girecekmiş gibi hazırlık yaparken savaşın dışında kalabilmek için de dikkatli bir politika izledi. Her iki tarafta Türkiye'yi yanlarına çekmek için baskı yapıyorlardı. Almanya'nın Balkanları işgal ederek Türkiye sınırlarına dayanması Türkiye'de ciddi gerginlik meydana getirdi. Alman tehdidine karşı sınıra yığınık yapan Türk ordusu teyakkuza geçirilirken siyasi çözüm arayışları hızlandı. Ankara'da yapılan Türk-Alman görüşmeleri neticesinde bir saldırmazlık anlaşması imzalandı. Anlaşma ile Almanya, Türkiye'ye saldırmama garantisi verdi. Türkiye'de tarafsız kalacağı taahhüdünde bulundu. Saldırmazlık anlaşmasına rağmen Türkiye üzerindeki baskılar devam etti. 1945 yılına kadar devam eden baskılar sonucunda 23 Şubat 1945'te Türkiye, Japonya ve Almanya'ya savaş ilan etti. Bu tarihte savaşın sonucu belliydi. Ayrıca savaş sonrası için hesaplar yapılıyordu. Demokratik Avrupa devletleriyle birlikte hareket etme düşüncesi Türkiye'nin savaşa girmesinde etkili olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçları. Demokrasi, diktatörlük mücadelesi olarak görülen savaşı demokrasiyi savunan devletler kazandılar. Almanya ve İtalya'nın yenilmesiyle ırkçı akımlar etkisini kaybetti. Sömürgecilik dönemi sona ermeye başladı ve savaştan sonra sömürge altındaki yerlerden pek çoğu bağımsızlıklarını kazandılar. Hindistan, Mısır, Pakistan, Cezayir, Tunus, Libya gibi. Rusya komünist rejimini Doğu ve Orta Avrupa ile Çin'e taşıdı. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük iki devleti haline geldi. Milletler Cemiyeti'nin yerine Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu. Almanya, Doğu ve Batı Almanya olmak üzere ikiye bölündü. Almanya ve İtalya'nın işgal ettiği Balkan ve Doğu Avrupa ülkeleri Rusya'nın denetiminde yeniden kuruldular. Filistin topraklarında 1948 yılında İsrail Devleti kuruldu. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler gelişti. Atatürk dönemi Türk dış politikası test 1. 1. Atatürk dış politikada 1. Uluslararası sorunları hukuka dayalı olarak barışçı yollarla çözme. 2. Ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmeme. 3. Bağımsızlığımıza ve sınırlarımıza saygı duyan devletlerle iyi ilişkiler kurma ilkelerinden hangilerini benimsemiştir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. 2. 1. Tam bağımsızlığı sağlama. 2. Barışı koruma. 3. Topraklarını sürekli genişleterek güçlenme. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk dönemi Türk dış politikasının hedefleri arasında gösterilemez? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 3. Türkiye 1921-1936 yılları arasında dış politikada 1. Rusya, 2. Amerika Birleşik Devletleri, 3. Fransa devletlerinden hangileriyle birlikte hareket etmiştir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 4. 1. Irkçı akımların etkisini kaybetmesi. 2. Sömürge altındaki ulusların bağımsızlıklarını kazanması. 3. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın iki büyük devleti haline gelmesi. Yukarıdakilerden hangileri 2. Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında gösterilebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. 5. İngiltere ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Musul sorunu 1926 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ile çözümlenmiştir. Ankara Anlaşması'nda 1. Musul Kerkük Irak'a bırakılacaktır. 2. Hakkari sınırında Türkiye lehine düzeltme yapılacaktır. 3. Musul petrollerinin Irak'a bırakılan bölümünün %10'u 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilecektir. Hükümlerinden hangileri yer almıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 6. Türkiye 1923-1930 döneminde Musul meselesi, yabancı okullar ve nüfus mübadelesi konularını çözümlemek için uğraşmıştır. Buna göre 1923-1930 dönemi Türk dış politikasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A. Dünya barışının sağlanmasına katkıda bulunma. B. İtalya ve Almanya'nın yayılmacılığını önleme. C. Lozan Barış Anlaşması'ndan geriye kalan problemleri çözme. D. Boğazlar'da Türk egemenliğini sağlama. E. Uluslararası barış örgütlerine üye olma. 7. Milletler Cemiyeti'nin Musul'u İngiltere'ye bırakmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A. Şeyh Said isyanının çıkması. B. Türkiye'de çok partili hayata geçilememesi. C. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye baskı yapması. D. Musul halkının referandumda Türkiye'yi tercih etmesi. E. İngiltere'nin Milletler Cemiyeti üzerinde etkili olması. 8. 1. Borçlar sorunu. 2. Savaş tazminatı. 3. Nüfus mübadelesi. 4. Boğazlar Komisyonu. 5. Türkiye-Irak sınırı. Türkiye yukarıdakilerin hangisinde Fransa'nın tepkisiyle karşılaşmıştır? A1, B2, C3, D4, E5. 9. Bulgaristan'ın Balkan Antantı'na katılamamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A. Türkiye ile rekabet halinde bulunması. B. Balkanlara yayılmayı amaçlaması. C. Birinci Dünya Savaşı'na ittifak devletleri yanında girmesi. D. İtalya'dan çekinmesi. E. Komünist rejimi seçmesi. 10. Lozan Barış Anlaşması'nda kurulan Boğazlar Komisyonu'nun varlığı aşağıdakilerden hangisiyle ortadan kalkmıştır? A. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'yle. B. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesiyle. C. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla. D. Ankara Anlaşması'yla. E. Milletler Cemiyeti'nin dağılmasıyla. 11. 1936 yılından itibaren Hatay sorununun gündeme gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A. Fransa'nın Suriye ve Lübnan'a bağımsızlık vermesi. B. Hatay'da Fransızlara karşı gerilla savaşının başlaması. C. Suriye ile Türkiye arasında dostluk ilişkileri kurulması. D. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması. E. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması. 12. Montreux Boğazlar Konferansı'nda aşağıdaki devletlerden hangisi yer almamıştır? A. İngiltere, B. İtalya, C. Fransa, D. Sovyetler Birliği, E. Japonya. 13. Yabancı okullar meselesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Avrupa devletleriyle görüşmeye kabul etmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Türkiye'de yabancı okul olmaması. B. Yabancı okulların olimpiyatlarda başarı kazanması. C. Görüşmelerin demokrasiye ters olması. D. Yabancı okulların bir iç sorun kabul edilmesi. E. İngilizlerle savaş halinde bulunulması. 14. Sadabat Paktı'na aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır? A. İran, B. Afganistan, C. Irak, D. Türkiye, E. Mısır. 15. Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kazandığı son başarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Lozan Anlaşması, B. Montreux Boğazlar Sözleşmesi, C. Hatay'ın Anavatan'a katılması, D. Balkan Antantı'nın yapılması, E. Musul meselesinin çözülmesi. 16. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlardan hangisinin çözümlenmesi Balkan Antantı'nın kurulmasına zemin hazırlamıştır? A. Nüfus mübadelesi, B. Yabancı okullar. C. Boğazlar meselesi. D. Kapitülasyonlar. E. Dış borçlar. 17. Atatürk bir konuşmasında, "Ordumuz Türk topraklarının ve Türkiye idealini gerçekleştirmekte olduğumuz sistemli çalışmaların yenilmesi imkansız güvencesidir," demiştir. Buna göre Türk ordusu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Milli bütünlüğümüzün teminatı olduğu. B. Bağımsızlığımızın güvencesi olduğu. C. Komutanların hükümet içerisinde görev aldığı. D. Vatanımızı ve cumhuriyeti korumakla görevli olduğu. E. İnkılapları koruyacağı. 18. Lozan Anlaşması ile belirlenen nüfus mübadelesi aşağıdaki uluslararası örgütlerin hangisinde görüşülmüştür? A. Güvenlik Konseyi. B. Adalet Divanı. C. Avrupa Konseyi. D. BAP Konseyi. E. Vesayet Meclisi. 19. 1. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınma girişimleri içinde olması. 2. İç ve dış düşmanların birlikte hareket etmesi. Gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'nin aleyhine çözülmesinden etkili olmuştur? A. Irak sınırı. B. Savaş tazminatı. C. Boğazlar. D. Batı sınırı. E. Osmanlı borçları. 20. Türkiye'nin 1923-1930 dönemlerinde uğraştığı sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A. Boğazlar. B. Hatay. C. Balkan Antantı. D. Sadabat Paktı. E. Nüfus Mübadelesi. 21. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye ile İngiltere arasındaki gerginlik aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir? A. Balkan Antantı'nın yapılması. B. Musul sorununun çözülmesi. C. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması. D. Hatay'ın Türkiye'ye bırakılması. E. Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması. 22. Türkiye'nin aşağıdaki davranışlarından hangisi bölgesel amaçlardan çok dünya barışını korumaya yöneliktir? A. Nüfus mübadelesi konusunda Yunanistan'ın teklifinin kabul edilmesi. B. Yabancı okullar konusunun dış politika sorununa dönüştürülmesi. C. Milletler Cemiyeti'ne üye olunması. D. Musul sorununun çözümlenmesi. E. Adana-Mersin demiryolunun devletleştirilmesi. 23. Türkiye Cumhuriyeti yabancı okullar, Suriye sınırı ve Osmanlı borçları konusunda aşağıdaki devletlerden hangisiyle karşı karşıya gelmiştir? A. İngiltere. B. Fransa. C. Rusya. D. Yunanistan. E. Bulgaristan. 24. Montre-Boğazlar Sözleşmesi, Lozan Anlaşması'nın aşağıdaki kararlarından hangisiyle ilgili hükümlerini değiştirmiştir? A. Batı sınırı. B. Suriye sınırı. C. Irak sınırı. D. Boğazlar. E. Azınlıklar. 25. Milletler Cemiyeti'nin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmek. B. Avrupa Birliği'ni sağlamak. C. Avrupa'da insan hakları ve ekonomik dayanışmayı sağlamak. D. Ortaya çıkan Sovyet tehdidini önlemek. E. Dünya uluslararasında barışı sağlamak. 26. Aşağıdakilerden hangisi Musul sorunuyla ilgili doğru bir yargı değildir? A. Ankara Anlaşması ile çözümlenmiştir. B. Musul sorununda Milletler Cemiyeti İngiltere'yi desteklemiştir. C. Musul sorunu Lozan'da çözümlenmiştir. D. Şeyh Said isyanı Musul'un kaybedilmesinde etkili olmuştur. E. Musul ve çevresi İngiltere'nin denetiminde Irak'a bırakılmıştır. 27. Aşağıdakilerden hangisi Montre-Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye'ye sağladığı yararlardan biri değildir? A. Türkiye'nin gerektiğinde boğazları silahlandırabilmesi. B. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin milletler arası güç dengesindeki öneminin artması. C. Sovyetler Birliği'nin kendini Karadeniz'de güvence altına alması. D. Türkiye'nin egemenliğini sınırlandıran unsurların ortadan kaldırılması. E. Boğazların tamamen Türkiye'nin denetimine girmesi. Atatürk İlkeleri. Bölüm 16. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri. Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa,
huzur ve refaha sahip olması, devlet yönetiminin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla temelleri yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere ve ilkelere Atatürkçülük denir. Atatürk ilkelerinin dayandığı temel ilkeler. Atatürk ilke ve inkılapları, vatan ve millet sevgisi, milli dil ve tarih bilinci, milli bağımsızlık ve egemenlik, milli kültürün gelişmesi, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma fikri, ordu, okul ve dinin politika dışında tutulması gibi esaslara dayanır. 1935 yılında toplanan Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında kabul edilen 6 Atatürk ilkesi 1924 anayasasına 5 Şubat 1937'de yapılan değişiklikle girmiştir. Atatürk'ün temel ilkeleri. Cumhuriyetçilik. Cumhuriyet bir devlet biçimidir. Cumhuriyette esas olan ilk öge, devlet başkanının belli bir süre için seçilerek iş başına gelmesidir. Bu açıdan cumhuriyet monarşilerden ayrılır. Devlet şekli olarak cumhuriyet, egemenliğin bir kişi veya zümreye değil, toplumun tümüne ait olduğu devlet sistemidir. Hükümet şekli olarak cumhuriyet, başta devlet başkanı olmak üzere devletin temel organlarının seçim ilkesine göre kurulmuş olduğu, özellikle bunların oluşmasında veraset ilkesinin rol oynamadığı bir hükümet sistemidir. Atatürkçü düşünce sisteminde cumhuriyetçilik kavramı. Atatürk'ün tanımlanmasına göre Türk ulusunun karakter ve yapısını en uygun idare cumhuriyettir. Çünkü cumhuriyet ulusal egemenlik idealini, devletin vatandaşa karşı hak ve görevlerini en iyi düzenleyen yönetim biçimidir. Atatürk'e göre cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Atatürk'ün cumhuriyeti yeni Türk devletinin siyasal rejimi olarak seçmesinde, Türk ulusunun karakterine ve adetlerine uygun olması, cumhuriyetin Türkiye'yi modernleştirme fikirlerine cevap vermesi, cumhuriyetin en ileri devlet ve hükümet şekli kabul edilmesi gibi nedenler etkili olmuştur. Atatürk en iyi yönetim şekli olarak gördüğü cumhuriyetin işleyişini şöyle belirtmektedir. Cumhuriyette son söz millet tarafından seçilmiş meclistedir. Millet adına her türlü kanunları o yapar. Hükümete güven oyu verir veya düşürür. Millet vekillerinden memnun olmazsa belirli zamanlar sonunda başkalarını seçer. Millet egemenliğini devlet idaresine katılmasını ancak zamanında oyunu kullanmakla sağlar. Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesinin özellikleri. Temel ilke seçimdir. Devlet başkanlığında ve diğer kademelerde hayat boyu kalmaya karşıdır. Devlet hayatında kişisel otoriteyi kabul etmez. Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Cumhuriyetçilik anayasamızda değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez şeklinde birinci madde olarak yer almıştır. Cumhuriyet yönetiminin en önemli özelliklerinden biri de düşünce serbestliğidir. Cumhuriyetçilik ilkesi Atatürk'ün diğer ilkelerinin uygulanmasına ortam hazırlamıştır. Cumhuriyet yönetimleri hukuk devleti anlayışını ve güçler ayrılığı ilkesini benimser. Atatürkçülükte sağlam bir gençlik yetiştirmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin parlak geleceğini gerçekleştirmede temel güç kaynağıdır. Bu nedenledir ki Atatürk, gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz. Sözleriyle Türk gençliğini yüceltmiştir. Bu sözler Atatürk'ün Türk gençliğine güvendiğini ve cumhuriyeti devam ettirilmesini istediğini göstermektedir. Atatürk'ün cumhuriyet ilkesi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, 1921 ve 1924 anayasalarının yapılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilan edilmesi, siyasal partilerin kurulması, kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi, inkılapları yapılmıştır. Cumhuriyetçilik ilkesi, bütün vatandaşların devlet yönetimine eşit şekilde katılmasını sağlamıştır. Türk toplumunun gelişmesini ve çağdaşlaşmasını sağlamıştır. Demokrasinin kurulmasına ortam hazırlamıştır. Milliyetçilik. Milliyetçilik, milletin tüm bireyleriyle milli benliğinin bilincine varması, ülke ve millet bütünlüğü içerisinde varlığını sürdürmesi ve yükseltmesi ilkesidir. Milliyetçiliğin en önemli öğesi millet olmaktır. Atatürk'e göre bir insan topluluğunun millet sayılabilmesi için zengin bir hatıra mirasına, birlikte yaşama konusunda samimi olmaya, sahip olunan mirasın korunmasını birlikte sürdürebilmenin ortak amaç olmasına, sevinçte ve üzüntüde beraber olmaya ihtiyaç vardır. Atatürk bu koşulları ile sürerek millet fertleri arasında ortak bir düşünce ve ideal ortaya koymayı amaçlamıştır. Anadolu'daki Türk toplulukları farklı ırklarla yüzlerce yıldan beri kaynaşmışlardı. Atatürk akılcı bir yaklaşımla Anadolu halkını kaynaştırmak, herhangi bir ayrılığa meydan vermemek amacıyla Türk milletini ırk veya din esası üzerine oturtmamıştır. Dolayısıyla Atatürk'ün millet anlayışı akılcı ve insancıldır. Atatürk'e göre bir milleti diğer milletlerden ayıran nitelikler vardır. Her millet kendi yetenekleri, kültürü ve olanakları çerçevesinde kendini diğerine kabul ettirmek ve mutlu yaşamak zorundadır. İşte bir millet bireylerinin bu biçimdeki davranışları milliyetçiliktir. Türk milliyetçiliğinin amacı Türk ulusunun her alanda yücelmesi ve yükselmesidir. Milliyetçilik, milli devletin siyasetinin de milli olmasını gerektirir. Atatürk, milletimizin güçlü, mutlu ve güvenlik içerisinde yaşayabilmesi için milli bir siyasetin izlenmesi gereğini ifade etmiş ve milli siyaseti de sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup milletin ve ülkenin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak, ulaşılamayacak emeller peşinde milleti uğraştırmamak ve zarara sokmamak sözleriyle tanımlamıştır. Atatürk milliyetçiliğinin özellikleri: akılcı, çağdaş, medeni, ileri dönük, demokratik, yüceltici, insani ve barışçıdır. Dini, mezhebi, soyu, dili ne olursa olsun kendini Türk hisseden herkesi Türk olarak kabul eder. Ayrıcı değil, birleştiricidir. İnanç özgürlüğüne saygılıdır. Türk milletinin manevi değerlerine, dil, tarih, kültür sahip çıkmayı öngörür. Eşitlik ilkesine dayanır. Irkçılığa karşıdır ve laiktir. Her türlü saldırganlığa ve sömürgeciliğe karşıdır. Türk milletinin refahını, zenginliğini, mutluluğunu arttırmayı ve varlığını yükseltmeyi amaçlar. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, İzmir'de İktisat Kongresi'nin toplanması, kapitülasyonların kaldırılması, kabotaj kanununun çıkarılması, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Türk Dil Kurumu'nun kurulması, inkılapları yapılmıştır. Milliyetçilik ilkesi, Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasını sağlamıştır. Milletimizin iç ve dış tehditler karşısında bütünleşmesini sağlamıştır. Türk toplumunu din, mezhep, ırk ve sınıf kavgalarından koruyarak milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir. Halkçılık: bir milleti oluşturan çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunan insanlara halk denir. Bu bakımdan halkçılık ilkesi hem cumhuriyetçilik hem de milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucudur. Atatürk'e göre millet ile halk tek anlama gelmektedir. Halkçılık, millet içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarına veya yararına bir siyaset izlenmesi ve halkın kendi kendini yönetmesidir. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından itibaren yeni kurulan devletin halk devleti olduğunu birçok konuşmasında dile getirmiştir. Halkçılık ilkesinin özellikleri: halkçılık, Atatürk'ün cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucudur. Halkçılık, ulusal egemenlik ilkesine dayanır. Atatürk, halkçılık ile demokrasiyi aynı anlamda kullanmıştır. Egemenliğin millete ait olduğu bir devlette, hükümet sisteminin de demokrasi olması gerekir. Halkçılık ilkesi, halkın herhangi bir sınıf veya zümre tarafından sömürülmesini reddeder. Kamunun yararını kişi ve zümre yararlarının üzerinde tutar. Fertlerin kanun önünde mutlak eşitliğini kabul etmek, hiçbir sınıf ve zümreye ayrıcalık tanımamak, halkçılığın ve halkçı olmanın bir gereğidir. Atatürkçünün halkçılık anlayışı, sosyal adalete, sosyal güvenliğe, toplumun yoksul kesimlerinin korunmasına ve güçlendirilmesine, adaletli gelir dağılımına büyük önem verir. halkçılık ilkesi hem halka hem de devlete ekonomik yükümlülükler getirir. Devlet vatandaşlarının toplumsal dayanışma ve iş bölümü içinde çalışmasını sağlayacak önlemler almalıdır. Vatandaş da iş bölümünün yapıldığı alanlarda çalışmasını esirgememeli, haksızlığa uğradığı zaman yasal yollarla hakkını aramalı, diğer meslektaşları ile birlikte yürüttüğü iş birliğini sürdürmelidir. Halkçılık ilkesi, halkçılıkla milli egemenlik tam olarak gerçekleşmiş ve demokrasinin yerleşmesine katkıda bulunmuştur. Toplumda barış ortamının kurulmasını sağlamıştır. Türk toplumu yönetime katılma, kanunlar önünde eşit olma ve devletin imkanlarından eşit olarak faydalanma olanağına kavuşmuştur. Kalkınmayı hızlandırmış, zayıf bir ekonomik mirastan bugünkü Türkiye'yi çıkarmıştır. Devletçilik. Devletçilik, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli bir ekonomi kurmak, ekonomik kalkınma ve gelişmesini sağlamak amacıyla 1930 yılından itibaren uyguladığı ekonomi politikasını ifade eden bir kavramdır. Ekonomide devletçilik, Türkiye'nin gerçeklerinden kaynaklanmış ve ihtiyaçlarından doğmuştur. 1923'ten 1930 yılına kadar geçen dönemde liberal sayılabilecek bir kalkınma politikası izlenmiş, ancak günün şartlarından dolayı bu politikadan beklenen sonuç alınamamıştır. Yeni bir ekonomik model arayan Türkiye, devletçilik ilkesini benimsemiştir. Atatürk'ün devletçilik ilkesinin özellikleri. Devletçilik, halkçılığın zorunlu bir sonucudur. Atatürkçü devletçilik güçlü ve çağdaş bir devlet meydana getirmeyi amaçlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk milletinin ve devletinin içinde bulunduğu durumdan dolayı zorunlu olarak ekonomide devletçilik ilkesi uygulanmıştır. Atatürk'e göre devletçilik, özel teşebbüs hürriyetinin ve piyasa ekonomisinin reddi değildir. Devletçilik, planlı ekonomiyi gerekli hale getirmiştir. Atatürkçü düşünce sisteminde devletin başlıca görevleri şunlardır. Adalet ve güvenliği sağlayarak vatandaşların haklarını garanti altına almak, dış siyaset ve diğer uluslarla olan ilişkileri iyi yöneterek milletin bağımsızlık ve egemenliğini korumak, ekonomik alanlarda özel teşebbüsle devlet arasındaki ilişkileri dengeli olarak yürütmek, bayındırlık, eğitim, sağlık, sosyal yardım, sanat ve ticaret işleriyle ilgilenmek. Devletçilik ilkesi, Türkiye'de ilk defa planlı ekonomiye geçilmesini sağlamıştır. Devlet eliyle önemli yatırımlar gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Teknik eleman eksikliğinin giderilmesini kolaylaştırmıştır. Ekonomik kalkınmada bölgeler arası farklılıkların giderilmesini sağlamıştır. Türk çiftçisine ürünlerini en iyi şekilde değerlendirme fırsatı sağlamıştır. Laiklik. Laiklik, din ve devlet işleri birbirinden ayıran, dinin politik çıkarlara alet edilmesini reddeden, kişilerin din ve vicdan özgürlüğünü tanıyan ve koruyan, akıl ve bilimin egemeni olduğu devlet ve toplum düzenini öngören bir ilkedir. Laiklik ilkesinin kabul edilmesiyle devlet ve toplum hayatı çağın gelişmelerinin izlenmesini engelleyen zihniyetin egemenliğinden kurtarılmıştır. Laiklik ilkesinin özellikleri. Devlet her türlü dinsel inanç, ayin ve kuruluşlar karşısında tarafsız kalır ve bu dinlere bağlı olanlar arasında ayrım yapamaz. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. Devlet yönetimi din kurallarına göre değil, akıl ve bilimin önderliğinde düzenlenir. Devletin resmi dini yoktur. Devlet belli bir dine üstünlük tanıyıp onun kurallarını bütün vatandaşlara benimsetmeye ve uygulatmaya çalışmaz. Kişilerin dinsel inançlarına müdahale edemez. Hiç kimse dinsel inançların gereklerini yerine getirmeye zorlanamaz. Herkes din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Atatürk'ün laiklik ilkesi doğrultusunda saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, şeriye ve efkaf vekaletinin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurulması, eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, medeni kanunun kabul edilmesi, 1928'de anayasadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini İslam'dır maddesinin çıkarılması, 1937'de laiklik ilkesinin 1924 anayasasına girmesi inkılapları yapılmıştır. Laiklik ilkesi, bilimsel esasların ve ileri teknolojilerin yaygın ve etkili biçimde kullanılmasını sağlamıştır. Dinsel faaliyetlerin
cahil, çıkarcı, dini bilmeyen kişilerin elinde bir çıkar aracı olarak kullanılmasını önlemiştir. 19. kaset, 2. yüzyılın sonu.